Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. İktidarın LGBTİ artılara yönelik nefreti sürüyor. Sistematik şekilde nefretin örgütlendiği iklimde son olarak Kaos GL'nin Nefrete Karşı El Ele adlı kamu spotu hedefe konuldu. Bizler de konuya ilişkin yaşananları ve iktidarın LGBTİ artı nefretini nasıl örgütlediğini konuğumuz gazeteci Yıldız Tar'la konuşacağız. Sayın Tar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi bir nefret örgütlenmesi sürüyordu hali hazırda. Aile yürüyüşü dedikleri nefret yürüyüşleriyle sürekli bir LGBTİ artı nefreti körükleniyordu. Öte yandan Kaos GL'de tüm bu nefret örgütlemelerine karşı Nefrete Karşı El Ele adlı bir kamu spotu yayımladı ve ardından filmin oyuncularının, yapımcılarının tehdit edildiği ve bu sebeple de yayımdan kaldırılması kararı alındığı duyuruldu. Şimdi biz böyle bir süreç yaşadık. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bir suç duyurusunda bulundu. Dilekçede ise toplumumuzun hassas kesimi rahatsız edilmeye çalışıldı ifadeleri kullanıldı. Şimdi öncelikle hem bu süreci değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de bu toplumumuzun hassas kesimi nedir, kimdir, kim bu hassas kesim ve neden biz bunları yaşıyoruz? Bunları değerlendirmenizi istiyorum sizden.
Yani çok güzel bir tepki vardı Kaos GL'nin videosunun kaldırılmasının ardından ve Marmaray'ın yani bir trenin aslında yaptığı açıklamanın ardından biz yan sokakta herhalde sıcaktan dolayı yelpazelensek diğer sokaktakiler zatürre olacağız, hassasız diyecekler. Tam olarak öyle bir hassasiyetten bahsediyoruz. Yani bir toplum hassasiyeti diye bir şey inşa ettiler ve bu hassasiyetin içerisine siyasal ajandaları neyi gerektiriyorsa onu koyuyorlar ve toplum denildiğinde de bazı insanların o toplumun dışında olduğunu söylüyorlar. Şimdi Kaos GL'nin bu videosu 2019 yılında çekilen bir video. Bir ajansın çektiği video. Bütün izinlerini aldığı, dekor olarak da bir treni kiraladığı bir video. O kiralanmasaydı set kurulacaktı, stüdyoda çekilecekti. Yani tamamen aslında çok teknik bir mesele. Ama buna takmak zorunda kalmaları bence videonun içeriğiyle alakalıydı. Yani videonun içeriğinde itiraz edebilecekleri hiçbir şey olmadığı için bu video nasıl olur da Marmaray'da çekilir? Ki biraz seyrini izlediğimizde aslında hükümet medyası ve sadece hükümet medyası da değil. Burada kritik bir başka aktör daha vardı. O da Saadet Partisi'ne yakın gazeteler. Yani aynı zamanda altılı masanın bir parçası olan Saadet Partisi bu işi biraz daha köpürttü diyebiliriz. Şunu istiyorlardı, şuna dua ediyorlardı ellerini açarak. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metroda çekilmiş olsun. Öyle olmadığını sanırım bir şekilde yazdılar, çizdiler. Marmaray'da olunca da bu sefer nasıl olur da bizim hükümetimiz böyle bir şeye izin verir? Şimdi bu bir kere izne tabi bir mesele değil. Bu bir anlaşma. Herhangi bir yapım şirketi herhangi bir yeri dekor olarak kullanacağında gider parasını öder, kiralar kullanır ve işi biter. Bundan ibaret bir süreci sanki hani olur ya askeri alanları çekmek yasaktır işte ve orada çok özel izinler vesaire öyle bir şey gibi yaptılar. Ve Marmaray şu an insanların hani bir yerden bir yere gitmek için kullandıkları bir tren devletin yeni kutsalı ve yeni kırmızı çizgisine dönüştü. Burada tabii şöyle bir şey de vardı bu yayınlandığında video bütün tepkilere bakmaya çalıştım ben kimler neler yazıyor. İnanılmaz çok izlendi. Yani en son rakam Twitter ve Instagram'da toplam izlenme 5 milyonu aşmıştı ve yazılanların büyük bir çoğunluğu çok olumlu mesajlardı. Çünkü çok net ve basit bir şeyi söylüyor. Bir dakikalık bir video nefretin bütün bir toplumu nasıl çürüttüğünü gösteriyor. Ve bu toplumun bir parçası olan LGBT artıların uzattığı eli eğer ki havada bırakmazsak barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayabileceğimiz mesajını yaygınlaştırıyor. Ve bu kadar çok insana ulaştığında anladığımız kadarıyla o kurdukları sapkın LGBT'ye artılar imajı yerle bir oldu. Çok basit bir şey gösteriyor. Yani elle tutuşan iki kadın var ve bunlara nefretle bakan bir adam var. Ellerini birbirine ayırmak zorunda kaldıklarında metrodaki diğer insanlar destek oluyor ve en son o nefretle bakan adama da bir el uzatıyor. Yani burada toplumun geri kalanına da bir mesaj var. Bu eli tutacak mısın yoksa bu eli tutmayacak mısın?     װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Bu eli tuttuğunda yaşanacak olan hep beraber huzur içerisinde bir ülkeyi inşa etmek. Bu eli tutmadığında ise var olan bu artık özel savaş taktikleri geliştirilmiş LGBT artı nefretin devamı anlamına gelecekti. Ama son yıllarda devreye sokulan LGBT artı yalnızlaştırma politikasının gereği olarak bu mesaj kirletilmek istendi diye düşünüyorum. Yani toplumsal çürüme dalgasında çünkü bir gedik açıldı bu mesajla. Başka bir ülkenin mümkün olabileceğine dair bir en azından hani bir video ile dünya değişmez ama bunu en azından insanların zihnine bir soru işareti yerleştirmişti. Ve yine kutsalımız ve kırmızı çizgimiz tren vatana millete hayırlı olsun demek istiyorum. Hani listemiz artık artıyor. İleride muhtemelen belki otobüs, işte TOG zaten başka türlü bir şekilde kutsal olarak inşa edildi. İHA'lar, SİHA'lar derken her türlü teknolojik gelişimi kutsal olarak inşa edilecek. Ama çok dışarı komik bir şey var. O Marmaray'ın işlemesini sağlayan bilgisayarı icat eden kişi de eşcinsel. Şimdi bu durumda öyleyse Marmaray'ı da siz kaldırın. Çünkü Marmaray'ın bir bilgisayarla bağlı bir sistemi var ve hani o sistemi işleten bilgisayarı bulan kişi de eşcinsel. Bunu da kaldırmalarını istiyorum. Veya ilerleyen süreçlerde müzik birçok müzisyen, LGBT artı müzisyen hem Türkiye'li hem dünyadan var. Müzik dinlemeyi yasaklayabilirler. Müzik dinlemekten vazgeçebilirler. Herhangi bir atıyorum aşıyı bulan bir kişi LGBT artıysa o aşıyı kullanmaktan vazgeçebilirler. Sağlık hizmetlerine erişebilirler. Böyle böyle toplumsal olarak hep beraber çürüyüp hiçbir şekilde barış içerisinde yaşamayı bir kenara bırakın. Kıyamete doğru emin adımlarla gidebiliriz. Dünyanın sonunu getirebiliriz. LGBT'yi artıların var olduğu ya da icat ettiği herhangi bir şeyi kullanmayarak böyle bir komik bir süreçteyiz. Kaldırmak zorunda kalındı. Yani orada bence Kansu'nun açıklamasındaki şu çok kritik. Yani biz alıştık. Gerçekten bu ülkedeki LGBT artılar ne yaparsa yapsın nefes aldığında sen niye nefes alıyorsun diye bir grup insanın devlet eliyle örgütlenmesine alıştı. Ama bu filmi çeken şirketin, oradaki oyuncuların ileride belki iş bulamaması, bir takım ölüm tehditleri, nefret söylemine maruz kalmasını gönlümüz el vermedi diyor özetle Kaos Geli ve o yüzden kaldırıldı bu video. Marmaray'ın suç duyurusunu da yani avukatlarla da görüştük ve uzunca süredir yargı haberleri yapan birisi olarak da incelediğimde suç duyurusunda yani o bir suç duyurusu değil. O bir tür aslında hezeyanın dışa vurumu. Çünkü ne suçu var ortada yok. Kandırıldık diyor. Kandırıldığın bir şey yok. Para verilip dekor olarak kullanılmış. Facebook'ta yayınlayacağız dediniz. Twitter'da yayınladınız. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Hani Facebook'ta yayınlayacağız dediniz. Facebook'ta da yayınlandı. Twitter'ın adı değişti mesela. X oldu artık. O dönem Twitter'da yayınlayacağız deyip X'te yayınlandığında bu durumda buna da sorun çıkaracaklar. Yani bulabilecek bir sorun bulamadığı için suç duyurusu niteliğini hiçbir şekilde taşımayan bir metinle şu an elimizde LGBT artı düşmanlığında yeni bir evreye geçtiğimizi gösteriyor. Ama ben bu videonun 5 milyon izlenmesi, birçok insanın olumlu tepki vermesi, kaldırmak zorunda kaldığında Kaos GL'nin bu el havada mı kalacak çağrısına birçok insanın yorum yazması, hayır havada kalmayacak demesi de bir yandan umut verici açıkçası.
Yani nefret söylemi deyip geçiyoruz aslında da artık her geçen gün körüklenen bir düşmanlık halini de alıyor aslında bu ve AKP'nin az önce sizin de belirttiğiniz gibi uzun süredir yürüttüğü politikaların bir sonucu olarak biz bunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi geçtiğimiz dönemki onur yürüyüşü, LGBT'yi artıların yaptığı herhangi bir etkinliğin yasaklanıyor olması, tırnak içinde sakıncalı, sapkın olarak az önce sizin de belirttiğiniz gibi sürekli bu tarz ifadeler kullanılarak LGBT'yi artıların hedefe konulması sürekli olarak bu tarz şeyler yaşıyoruz ve Türkiye tarihinin en gerici meclisinin içindeyiz. Artık Cumhur İttifakı ve beraberindekiler LGBT'yi artıları, kadın haklarını, çocuk haklarını hepsini hedefe koymuş durumdalar. Biz önümüzdeki süreçte LGBT'yi artılar, kadınlar ve çocuklar açısından ne göreceğiz sizce böyle bir iklimde?
Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da söylediği üzere 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte ya bir anayasa ya da bir medeni kanun değişikliğiyle karşı karşıya kalacağız. Zaten bu geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Şimdi hatırlarsak geçen yıl 2022'de bir büyük aile buluşması adında nefret mitinglerinin ilki yapıldı ve hemen ardından bir anayasa gündemi geldi. Araya deprem girdiği için bu gündem rafa kalktı. Ama AKP'nin tarihinden bildiğimiz üzere bir şey yapmak istediğinde rafa kaldırsa da başka bir paketle sonra önümüze getiriyor. Bütün hak ve özgürlükleri bu şekilde kısıtladılar. Bu yöntemle aynısını göreceğiz ve 1 Ekim'de muhtemelen anayasanın değişmesi gibi bir gündem. Burada tabii sıkıntı sadece iktidarda değil. Yani AKP'nin ne yaptığını biliyoruz. AKP senelerdir LGBT artı düşmanlığı yapıyor. MHP'yi de yanına aldı, daha da güçlendi bu düşmanlıkta. Hatta AKP ve MHP ittifak değilken 2010'larda anayasada LGBT artıların eşitliğine karşı ittifak gibi davranan iki siyasi partiydi zaten. Sonrasında resmiyete döküldü, Cumhur İttifakı oldu. AKP içerisindeki Hüdapar'ı biliyoruz. Hüdapar'ın çizgisini herkes biliyor bu ülkedeki. Yeniden refahın argümanlarını biliyor ama muhalefete döndüğümüzde Millet İttifakı içerisinde daha tehlikeli bir durum var. Şimdi bahsettiğim Saadet Partisi, Kaos Geleni'nin bu videosunun kaldırılmasını ören yerlerden birisiydi. 2015 yılında ilk onur yürüyüşü yasaklarını talep eden, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın diyen birisiydi. Böyle bir yasa önümüze geldiğinde şaşırtıcı değil ki Saadet Partisi destek verecek. Şimdi Deva Partisi'nin sosyal politikalarını emanet ettiği kişi eski bir bakan Selma Aliye Kavaf. Selma Aliye Kavaf kimdir? Bu ülkede ilk kez eşcinsellik hastalıktır cümlesini bakan nezdinde mecliste kuran kişi ve sosyal politikalar ona emanet. Gelecek Partisi'ne bakıyoruz. Ahmet Davutoğlu 2015 seçimlerinde LGBT'yi artılara Lut kavmi diyen isim. Bunların içerisinde bir de İyi Parti'nin pozisyonunda. İyi Parti'nin pozisyonunu tabii ki bu aralar öngörebilmek mümkün değil. Hani İyi Parti çok hep karmaşık bir süreçten geçiyor ve benim İyi Parti'ye dair gözlem yapabilme becerim açıkçası yok. Onu söyleyerek devam edeyim. Çünkü ne yapmak istiyorlar, ne yapıyorlar, neredeler, bir ideolojileri var mı, pragmatist bazı çıkarlar dışında bu ülke siyasetine bir şey armağan ettiler mi bilmiyorum. Hani tek görebildiğim şey çıkarcı bir örgütlenme modelinin ilerlediği. Şimdi böyle bir durumda zaten istediğini yapabilir bu meclis. Bu meclis sadece Cumhur İttifakı'yla kazanmadı. Bu meclis seçim sürecinde temel hak ve özgürlükleri ikinci plana atarak aman bunlar gitsin de ne olursa olsun söylemiyle bir takım LGBT'ye artı ve kadın düşmanı örgütlenmeler alan açarak bu hale geldi ve hani önümüzdeki dönemde yeni bir ittifak doğabilir. Üçüncü blok dedikleri, hani aslında üçüncü blokla hiçbir alakası olmayan Millet İttifakı içerisindeki diğer siyasal partilerin pozisyonu. Şimdi mecliste diğer baktığımızda Emek Özgürlük İttifakı var. Burada Yeşil Sol Parti'nin en son nefret mitingiyle aynı gün bizim Kaos GL'de yaptığımız yayında Büyük Hayat Buluşması'nda Yeşil Sol Partili isimlere yönelttiğimde LGBT artı hakları konusunda açıkça şey söylediler, bunun içeride bir tartışma konusu olduğu söylediler. İlk kez biz milletvekili ağzından aslında gördüğümüz ve bildiğimiz bir meseleyi duymuş olduk. O da Yeşil Sol Parti'nin de her ne kadar programında ve ilkelerinde yer alsa da pratikte LGBT'yi artı meselesinde söz söylemesini engelleyen bir takım iş tartışmaları oldu. Gördük. Türkiye İşçi Partisi'nin belli aralıklarla bu mesele çıkışları olsa da yine de Türkiye İşçi Partisi'nin de meclis içerisindeki ağırlığı ve etki gücüne kadar diye düşündüğümüzde gerçekten karamsar bir tablonun tam ortasındayız. O yüzden bence önümüzdeki günlerde yani sadece anayasa ve medeni kanun açısından değil, adım adım biz bu toplumun nasıl çürütüldüğünü göreceğiz. Daha öncesinde çürüme dışında kavramlarla anlamaya çalışıyordum. İşte bir tür muhafazakarlaşma, bu muhafazakarlığın yaygınlaştırılması, tepeden inen bir otoriter rejim. Artık bunları bence aştık. Yani bunların ötesinde daha toplumun bütün kodları ile ilgili bir çürüme yerleştiriliyor. Ve bu çürümede bazı geçer yeni normlar çiziliyor. Nedir o norm? Yanındakini satabilirsin yakalanmadığın sürece. Hırsızlık yapabilirsin yakalanmadığın sürece, yakalandığında da inkar ettiğin sürece. Asıl olan çıkardır, bu çıkar için her şeyi yapabilirsin. Böyle bir toplumsal yapıyı inşa ediyor AKP ve buna da pragmatist ve çıkarcı davranarak bence muhalefetin önemli bir bölümü de yol veriyor.
Pekala, son olarak şunu sormak istiyorum size Sayın Tar. Şimdi kendi zihniyetlerinde oluşturdukları tırnak içinde bir sorun var, bir sakıncalı topluluk var. Bu sakıncalı topluluk gerçekten sakıncalı mı? Ve diyelim ki onların dediği gibi bir sorun var, bir sakınca var. Bu sakınca nasıl çözülecek?
Yani bir sorun var, bir sakınca var. O da şu, AKP LGBT'yi artılardan sadece toplumsal düzeyde korkmuyor. Siyasal düzeyde de LGBT'yi artıların örgütlenmesini tehdit olarak. bütün açıklamalarında zaten hani bizim kapalı kapılar ardında ne yaptıkları ilgimiz yok diyor ki var. Hani kapalı kapılar ardında ne yaptığı, işte eşcinsel olup gizli yaşadığı halde zorla odasına kamera konulan insanlar da var. Bunun üzerinde işten atılan insanlar da var. O zaten bir yalan ama siyasal olarak LGBTİ artı hareketinin söz ve eyleminin kendi tabanında da bir özgürleşme yaratmasından korkuyor bence. Temel derdi bu. Yani istiyor ki LGBTİ artı hareketi, çünkü çok basit cümleleri tekrarlıyor. Yani herkesin birbirine saygı duyduğu özgürlük ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde bir toplumsal yaşam, kim istemez ki bunu? Yani buna kim karşı çıkabilir? Buna karşı çıkamadığı için bu ideallerin mesela şu demek oluyor. LGBTİ artıların özgürlük talebi AKP'nin kendi içerisindeki evlere tıkmak istediği kadınların da bir yandan özgürlük istemesini tetikliyor. AKP'nin aile içerisine hapsederek o ailedeki tarikat cemaat yapılanmalarıyla aileyi kontrol etmesini tehdit ediyor. Çünkü başka bir şey söylüyor. Diyor ki biz hani bir kişi olarak herhangi bir insanın temel hakları, özgürlükleri vardır. Kimseye bunu devredemeyiz ve bu bence zaten AKP'nin kendi tabanı kitlecisi içerisinde de bir özgürlüğe dair, özgür olmaya dair soru işaretleri yaratıyor. Bunu durdurmak istediği fikrindeyim. Tabii bunu sosyologlar, siyaset bilimciler çok daha detaylı açıklarlar. Benimki sahadaki bir gazetecinin gözlemlerinden ibaret ama bunu çok net bir şekilde hem Erdoğan konuşmalarında da görüyoruz. Bizde yok, bizde yok, bizde yok. Nasıl yok? LGBT artı olmak herkeste, her toplumsal kesimde var olan bir özelliktir. Yani bu dinle karşı karşıya getirebileceğim bir şey değil. Milliyetle karşı karşıya getirebileceğim bir şey değil. Ahlakla karşı karşıya getirebileceğim bir şey değil. Bütün bunların dışında her toplumda var olan ama istiyor ki oradaki atıyorum birinin çıkıp mesela şu cümleyi kurması. Sen bu kadar aile aile diyorsun ama enflasyon aileleri yıkıyor cümlesi kendi tabanı içerisinde kurulamasını istiyor. O yüzden bence AKP ve MHP'nin LGBT artı hareketini bir siyasal düşman olarak inşa ettiğini görüyoruz. Bir siyasal şiddet aracı olarak kullanıyor. Ve o yüzden bir sorun var onun nezdinde. Zihnindeki otokratik toplumu, zihninde biat eden, her türlü AKP'nin uygulamasına itiraz etmeyen, başına vurduğunda ekmeğini alacağın insanı yaratmasının önünde bir engel olarak görüyor. Ve bu yüzden de maalesef kötü bir senaryo olarak bana kalırsa önümüzdeki günlerde Ekim ayından sonraki yeni dönemde LGBT artı derneklerini kapatmak, LGBT artı örgütlenmesinin kendisini yasaklamak, LGBT artı kelimesini kullanmayı dahi yasaklamaya daha kadar gidebilecek bir süreç bizi bekliyor ki örnek aldıkları bir yer var, Irak. Irak'ta bölgesel Kürdistan yönetimi Barzanilerin başta getirdiği o LGBT artı karşıtı bir yasa vardı. LGBT artılara karşı önce Federe Kürdistan'da başladı. Ardından şu an bütün Irak'ın genelinde yeni bir yasayla idam cezasından tutun LGBT artı demeyi yasaklayacak kadar adımlar atılıyor ve Barzani ile AKP'nin bu yakın teması, Rusya ile yakın teması, Rusya'daki propaganda yasağı gibi küresel anlamda da uluslararası siyasetin de içine girdiği böyle bir karmaşık bir süreç bizi bekliyor ve çok o açıdan olumlu bir tablo maalesef ki ben kendi adıma göremiyorum.
Sayın Tar, çok teşekkür ediyorum kıymetli aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Gazeteci Yıldız Tar'la iktidarın LGBT artılara karşı nefreti nasıl örgütlediğini ve bu sistematik nefretin sonunun nerede, nasıl bir şekilde geleceğini konuştuk. Eğer tabii ki gelebilecekse bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.